İkinci ayrım 8. Aradan bir yıl, 2 yıl derken tam 6 yıl geçti. Mihail hala Semyon'un yanındaydı. Hep eskisi gibi yaşıyordu. Hiçbir yere çıkmıyor, gerekmedikçe konuşmuyordu. Tüm bu zaman boyunca da ancak 2 kere gülümsemişti. İlki Matryona kendisine yemek hazırlayınca, diğeri de beye bakarken. Semyon işçisinden pek memnundu. Artık nereden geldiğini sormuyordu. Tek korkusu bir gün onu bırakıp gitmesiydi. Bir gün hep beraber oturuyorlardı. Evin hanımı sobaya tencereleri yerleştiriyor, çocuklar sedirde koşuşturuyor, pencereden dışarıyı izliyorlardı. Semyon bir pencerenin önüne oturmuş, elindekini dikiyor, Mihail de başka bir pencerenin önünde bir ayakkabının topuğunu çiviliyordu. Çocuklardan biri sedirin üzerinde koşarak Mihail'e yanaştı. Omzuna dayanarak pencereden bakmaya başladı. Mihail amca, bak bir tüccar karısı geliyor, kızları da yanında. Kızlardan birisi de topal. Çocuk bunu söyler söylemez Mihail işini bırakarak sokağa baktı. Semyon buna şaşırmıştı. Hiç sokağa bakmayan Mihail birden pencereye dönmüş bir şeye bakıyordu. Semyon da baktı. Gerçekten de iyi giyimli bir kadın, kürk giymiş, tüylü şalları sarınmış, iki küçük kızın elinden tutmuş avluya giriyordu. Kızlar ayırt edilemeyecek kadar birbirlerine benziyorlardı. Yalnız birisini sol ayağı topallıyordu. Kadın sundurmaya geçip sofaya girdi. Kapı mandalını bulup açtı. Önce kızlarını soktu kulübeye, sonra da kendisi girdi. Merhabalar. Buyurun ne istemiştiniz? Kadın masaya geçip oturdu. Kalabalıktan utanan kızlar onun dizlerine yaslandı. Kızlara baharda giysinler diye deri ayakkabı yaptırmak istiyorum. Elbette yaparız. Hiç bu kadar küçük ayakkabı dikmemiştik ama yapabiliriz. Kenara bant koyarız, ters düz edilmiş ketenden astar da ekleyebiliriz. İşte bu benim usta Mihail. Semyon Mihail'e baktı ve işini bırakıp gözlerini kızlara diktiğini gördü. Buna şaşırmıştı. Kızlar gerçekten de pek sevimliydi aslında. Kara gözleri, tombul, kırmızı yanakları, güzel kürkleri ve şalları vardı. Fakat Semyon, Mihail'in neden kızları tanıyormuş gibi baktığını anlamamıştı. Semyon o şaşkınlıkla kadınla konuşup pazarlık yaptı. Anlaşınca ölçü faslına geçildi. Kadın topal kızını kucağına oturtarak "Gel, bundan 2 ölçü al," dedi. "Topal ayağı için 1, öteki ayağı için 3 ayakkabı dikersin. İkiz oldukları için ayakları da aynı." Semyon ölçüyü alınca "Nasıl böyle topal kaldı? Ne kadar da tatlı bir kız. Doğuştan falan mı?" "Hayır, annesi ezdi," dedi kadın. Matryona kadının ve çocukların kim olduğunu öğrenmek için araya girdi. Yani sen onların annesi değil misin? Ne anneleriyim ne de akrabaları. Benim evlatlıklarım onlar. Öz çocukların değil ama nasıl da esirgiyorsun. Nasıl esirgemeyeyim? İkisini de ben emzirip büyüttüm. Benim de bir çocuğum vardı ama Tanrı aldı. Doğrusu onu bile bunlar kadar sevmiyordum. Peki kimin bu çocuklar? 9. Kadın anlatmaya başladı. 6 yıl oluyor. Zavallılar bir hafta içinde öksüz kaldılar. Babalarını salı gömdüler. Anneleri de cuma öldü. Babaların ölümünden 3 gün sonra bu yavrular doğdu. Anneleri ise doğumdan sonra o günü çıkaramadı. O sıralar kocamla beraber çiftçilik yapardık. Onlarla komşuyduk. Babaları da bir mucikti. Ormanda çalışıyordu. Bir gün üzerine bir ağaç devrilmiş. Zavallının bağırsakları dışarı fırlamış. Eve getirilir getirilmez ruhunu teslim etti. Karısı bu ikizleri o hafta içinde doğurdu. Fakirdi, bir başınaydı. Yanında ne bir ebe ne bir yardımcı vardı. Bir başına doğurdu ve öldü. Sabahleyin komşuma bakmaya gittiğimde zavallıcık çoktan soğumuştu bile. Ölürken işte bu kızın üzerine düşmüş. İşte ayacığı da böyle ezilmiş. Ahali toplandı. Zavallıyı yıkayıp temizlediler. Bir tabuta koyup gömdüler. Hepsi iyi insanlardı. Kızlar yalnız kalmıştı. Kim yanına alacaktı ki onları? Kadınlar arasında bir tek benim bebeğim vardı. 8 haftalıktı. Kızları bir süreliğine ben aldım. Mucikler toplanıp çocukları ne yapacaklarını tartıştılar. Sonra da bana, Maria, şimdilik kızlar senin yanında kalsın. Sonra bir yolunu buluruz, dediler. Sağlam kıza meme verip emzirdim. Ayağı ezilmiş olanı ise hemen emzirmedim. Yaşayacağını pek sanmıyordum çünkü. Sonra düşündüm. Neden bu melek yok olup gidecekti ki? Onu da emzirmeye başladım. İşte böylece hem benimkine hem de bunları emzirmeye başladım. Üçünü de kendi sütümle besledim. Gençtim, sağlıklıydım, yiyeceğimiz de boldu. Tanrı bana o kadar çok süt vermişti ki bazen mememden taşıyordu. Bazen ikisini aynı anda emziriyor, üçüncüyü bekletiyordum. Biri doyunca üçüncüye meme veriyordum. Ama Tanrı'nın emri işte. Ancak bu ikisini büyütüp yetiştirebildim. Benimkini 2 yıl sonra gömdüm. Sonra da Tanrı bana başka çocuk vermedi. Servetimiz gittikçe çoğaldı. Şimdi bir tüccarın değirmeninde yaşıyoruz. Maaş iyi, rahatımız yerinde ama çocuğumuz yok. Bu kızlar olmasaydı ben yaşayamazdım. Onları nasıl sevmeyeyim? Onlar benim hayatımın ışığı. Kadın bir eliyle topal kızı kendine çekip sıkarken, öteki eliyle de yanaklarından süzülen gözyaşlarını sildi. Matrona göğüs geçirdi. Anlaşılan atalarımız boşuna dememiş. İnsan ana babasız yaşar, tanrısız yaşayamaz. Kadın bunları anlattıktan sonra kalkıp gitti. Ev sahipleri onu geçirdikten sonra dönüp Mihail'e baktılar. Mihail ellerini dizlerine koymuş oturuyor, yukarıya bakarak gülümsüyordu. 10. Semyon Mihail'e yaklaştı. "Neyin var Mihail?" diye sordu. Mihail işini bırakıp ayağa kalktı. Önlüğünü çıkardı. Ev sahiplerini selamlayarak şunları söyledi. "Affedin beni. Tanrı beni affetti. Siz de affedin." Ev sahipleri Mihail'den etrafa ışıklar yayıldığını gördüler. Semyon da Mihail'i selamlayarak şöyle karşılık verdi. "Mihail, senin bildiğimiz sıradan insanlardan olmadığını görüyorum. Sana engel olamam, sorguya da çekemem. Yalnız bir tek şey söyle bana. Seni bulup eve getirdiğinde üzgündün. Ama karım sana yemek verince ona gülümsedin. Yüzün ışıldadı. Sonra bir çizme ısmarlarken yine gülümsedin. Bu kez yüzün daha da aydınlandı. Şimdi de kızlarıyla gelen kadını görünce üçüncü kez gülümsedin ve ışık saçıyorsun artık. Söyle bana Mihail, neden etrafa ışık saçıyorsun ve neden 3 kere gülümsedin?" Mihail cevap verdi. "Tanrı beni cezalandırmıştı. Şimdi affetti. Bu yüzden ışık saçıyorum. 3 kere gülümseyişimin sebebi ise Tanrı'nın 3 kelamını öğrenmemdir. Tanrı'nın 3 kelamını öğrenmem gerekiyordu. Artık öğrendim. İlk kelamı karının bana acıdığı anda öğrendim. O yüzden ilk kez o zaman gülümsedim. İkinci kelamı o zengin adam çizme ısmarlarken öğrendim ve ikinci kez gülümsedim. Kızları görünce de üçüncü ve son kelamı öğrendim ve üçüncü kez gülümsedim." Semyon tekrar sordu. "Söyle bana Mihail, Tanrı seni neden cezalandırdı? Tanrı'nın 3 kelamı nedir söyle, ben de bileyim." Mihail şöyle cevap verdi. "Tanrı onu dinlemediğim için beni cezalandırdı. Ben cennette bir melektim. Bir gün ona karşı geldim. Tanrı beni bir kadının ruhunu almaya yollamıştı. Yeryüzüne indim. Bir de baktım ki yeni doğum yapmış, hasta bir kadın uzanmış yatıyor. İkiz doğurmuş, 2 kız. Kızlar annelerinin yanında debelenip duruyordu. Kadıncağız da onlara memesini uzatamıyordu. Beni görür görmez ruhunu almak için Tanrı'nın gönderdiğini anladı. Ağlayıp yalvarmaya başladı. Tanrı'nın meleği, kocamı yeni gömdüler. Ağaç altında kaldı. Ne öksüzlerimi büyütecek kardeşim, ne teyzem, ne de anam var. Alma canımı. İzin ver çocuklarımı büyüteyim. Besleyeyim onları. Kendi ayakları üstünde durduklarını göreyim. Çocuklar ana babasız yaşayamaz." Ben de kadının sözünü dinledim. Çocuklardan birisini tutup göğsüne yanaştırdım. Ötekini eline verdim. Sonra da göğe yükseldim. Tanrı'nın huzuruna çıkıp şöyle dedim. Lohusa'nın ruhunu alamadım. Babayı bir ağaç ezmiş. Anne ikiz doğurmuş. Ruhunu teslim etmemek için yalvarıp yakarıyor. İzin ver çocuklarımı besleyip büyüteyim. Kendi ayakları üstünde durduklarını göreyim. Çocuklar ana babasız yaşayamaz diyor. Ben bu kadının ruhunu alamadım. Tanrı da bana şöyle dedi. Git ve kadının ruhunu al. Sonra da şu 3 kelamımı öğren. İnsanda ne var? İnsana ne verilmemiştir? İnsan neyle yaşar? Bunları öğrenince yine göğe döneceksin. Ben de yeryüzüne indim. Lohusa kadının ruhunu aldım. Kadının çocukları göğsünden ayrıldılar. Cansız vücudu yatağa düştü. Kızlardan birinin ayağını ezdi. Köyün üzerinde yükseldim. Kadının ruhunu Tanrı'ya ulaştıracaktım. Ama bir rüzgara yakalandım. Kanatlarım tutulup koptu. Ruh tek başına Tanrı'ya yükseldi. Bense yeryüzüne yolun kenarına düştüm. 11. Semyon'la Matryona kimi giydirip doyurduklarını, kimle birlikte yaşadıklarını anlamış, korku ve sevinçten ağlamaya başlamışlardı. Melek şöyle devam etti. Tarlanın ortasına bir başıma çırılçıplak kala kalmıştım. Evvelce insanca ihtiyaçları hiç bilmez, soğuğu, açlığı hiç tanımazken bir anda insan olmuştum. Açtım, soğuktan donuyor, ne yapacağımı da bilmiyordum. Bir küçük kilise gördüm. Tanrı'nın kilisesine sığınmak istedim. Kilise kapalıydı. İçeri giremiyordum. Rüzgardan korunmak için kilisenin arka duvarına yaslandım. Karanlık çökmüştü. Çok acıkmış ve üşümüştüm. Her yanım ağrıyordu. Birden yolda elinde bir çift çizmeyle yürüyen ve kendi kendine konuşan bir adam gördüm. İnsan olduktan sonra ilk kez bir ölümlüye rastlıyordum. Yüzü bana korkunç geldi. Hemen başımı çevirdim. Adam kendi kendine konuşuyor, kara kışın soğuğunda ne giyeceğini, karısını çocuklarını nasıl doyuracağını düşünüyordu. O anda aklımdan şunlar geçti. Ben soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyken, bu adam sadece kendini ve karısını bir gocukla nasıl soğuktan koruyacağını, çocuklarının karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. Bana yardım edecek halde değil. Adam beni görür görmez surat asıldı. Daha da korkunçlaştı. Yanımdan yürüyüp geçti. Artık ümidimi kesmiştim. Sonra öbür yandan bir adamın geldiğini duydum. Ona baktım. Ama deminki adamı bir türlü tanıyamadım. Deminkinin yüzünde ölüm vardı. Oysa şimdiki capcanlıydı. Ve Tanrı seçilebiliyordu bu yüzde. Yanıma yaklaştı. Beni giydirip evine götürdü. Eve vardığımızda bizi karşılamaya bir kadın çıktı ve konuşmaya başladı. Kadın adamdan daha korkunçtu. Ağzından ölüm havası esiyordu ve bu koku nefesimi kesiyordu. Beni kovmak, soğuğa atmak istiyordu. Bense kovulursam öleceğimi biliyordum. Sonra kocası ona Tanrı'yı hatırlattı ve kadınla birden değişiverdi. Yemek verirken bana baktı. Ben de ona. Artık ölüm yoktu kadında. Capcanlı görünüyordu. Ve ben de onda Tanrı'yı tanıdım. O anda Tanrı'nın ilk kelamını hatırladım. İnsanda ne var? Öğren. İnsanda sevgi olduğunu anlamıştım. Tanrı'nın bana söylediklerini keşfetmeye başlamama pek sevindiğimden ilk kez gülümsedim. Fakat henüz hepsini öğrenememiştim. İnsana neyin verilmediğini ve insanın neyle yaşadığını anlayamamıştım hala. Sizinle yaşamaya başladım ve bir yıl geçti. Bir gün adamın biri gelip bir yıl boyunca çatlayıp yırtılmadan giyebileceği bir çift çizme istedim. Ona bakınca arkasına bir arkadaşımı, ölüm meleğini gördüm. Benden başka hiç kimse bu meleği görmüyordu. Bense hemen onu tanıdım ve zengin adamın gün batmadan öleceğini anladım. Aklımdan şunlar geçti o anda. Adam bir yılın hesabını yapıyor. Oysa akşama kalmadan öleceğini bilmiyor. Ardından Tanrı'nın diğer kelamını hatırladım. İnsana ne verilmemiştir? Öğren. İnsanda ne olduğunu öğrenmiştim. Artık insana ne verilmediğini de biliyordum. İnsana neye ihtiyacı olduğunu bilme yetisi verilmemişti. Sonra ikinci kez gülümsedim. Melek arkadaşımı gördüğüme ve Tanrı'nın bana ikinci kelamını da öğretmesine çok sevinmiştim çünkü. Yine de henüz hepsini öğrenememiştim. İnsanın neyle yaşadığını henüz bilmiyordum. Tanrı'nın bu üçüncü kelamını da günün birinde bana öğretmesini bekleyerek yaşamıma devam ettim. Böylece 6 yıl geçtikten sonra deminki kadınla ikizleri geldi. Kızları hemen tanımıştım. Nasıl hayatta kaldıklarını da öğrendim. Öğrenince de şunları düşündüm. Çocukların yaşaması için anneleri bana yalvarmış, beni de ikna etmişti. Ana babaları olmadan yaşayamayacaklarını sanmıştım. Oysa başka bir kadın çocukları besleyip büyütmüş. Kadının başkasının çocuklarına acıyıp ağlamasını görünce içinde yaşayan Tanrı'yı gördüm. Ve insan neyle yaşar anladım. Tanrı'nın son kelamını da öğretip beni artık affettiğini de anlamıştım. Bu yüzden üçüncü kez gülümsedim. 12. Melek bir anda çırılçıplak kaldı ve tüm vücudu ışıkla örtüldü. Çıplak gözle bakılamayacak kadar parlaktı. Sesi sanki ondan değil de gökyüzünden geliyormuş gibi gürleşmişti. Şöyle dedi melek. Her insanın kendisi için kaygılanarak değil, sevgiyle yaşadığını öğrendim. O anne çocukların yaşaması için neye ihtiyaçları olduğunu bilmiyordu. Zengin adamın da haberi yoktu neye ihtiyacı olduğundan. Hiçbir insan akşama çizmeye mi yoksa ölü terliğine mi ihtiyacı olacağını bilemez. İnsan olduğumda hayatta kalmamı sağlayan kendimi kollamam değil, yolda rastladığım bir adamla karısının sevgisidir. Bana acımaları, beni sevmeleridir. Öksüz kızlar da onları acıyıp seven yabancı bir kadının yüreğindeki sevgi sayesinde hayatta kaldı. Bütün insanlar kendilerini düşünüp kolladıkları için değil, içlerindeki sevgiyle yaşıyor. Önceleri Tanrı'nın insana sırf yaşasınlar diye can verdiğini sanıyordum. Artık diğer nedenleri de biliyorum. Anladım ki Tanrı insanların ayrı yaşamasını istemiyor. Bu yüzden tek tek neye ihtiyaçları olduğunu açık etmiyor. Beraber yaşamalarını istediğinden hepsine kendileri ve diğerlerinin neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İnsanlar sadece kendi hayatları için kaygılandıkları, kendilerini kolladıkları için yaşar sanırdım. Oysa onları yaşatan tek şey sevgiymiş. Seven insan Tanrı'nın, Tanrı da onun içindedir. Çünkü Tanrı sevgidir. Melek, Tanrı'ya şükreden bir ilahi okumaya başladı. Sesiyle kulübe zangırdamaya başladı. Çatı uçup gitti ve yerden göğe doğru kor gibi yanan bir ışık sütunu yükseldi. Semyon karısı ve çocuklar yere düştü. Meleğin sırtındaki kanatlar açıldı, göğe yükseldi. Semyon kendine geldiğinde kulübe eskisi gibi sapasağlamdı ve ailesinden başka hiç kimse yoktu. Kıvılcımı söndürmeyen ateşi zapt edemez. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi. "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? 7 kez mi?" İsa, 7 kez değil," dedi. 70 kere 7 kez derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine "Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim," dedi. Efendisi köleye acıdı. Borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp "Borcunu öde," diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. "Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim," diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle," dedi. "Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşın acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa göksel babam da size öyle davranacaktır. Matta. Köyün birinde Ivan Şiçerbakov diye bir köylü yaşıyordu. Durumu iyiydi. Gücü kuvveti yerindeydi. Köyün en çalışkan adamıydı. 3 de yetişkin oğlu vardı. Oğullarından biri evli, diğeri nişanlıydı. Delikanlılık çağındaki 3. oğlu ata binmeye, çift sürmeye başlamıştı bile. Ivan'ın ihtiyar karısı ev işlerinden anlayan, akıllı bir kadındı. Gelini de çalışkan ve uysal çıkmıştı. Ivan ailesiyle birlikte güzelce yaşayıp gidiyordu. Ev halkı içinde çalışmayan tek boğaz Ivan'ın ihtiyar babasıydı. Ivan'ın yeterince hayvanı vardı. 3 at, 1 tay, danalı bir inek, 15 tane de koyun. Kadınlar hem erkeklerin ayakkabılarından çamaşırlarına kadar her şeylerini dikiyor hem de tarlada çalışıyordu. Erkekler de ekinlerle uğraşıyordu. Buğdayları yetiyor, hatta ertesi yıla bile kalıyordu. Yulaflarıyla da hem vergileri ödüyor hem de bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ivan'la çocukları rahatça yaşayıp gidiyordu işte. Fakat yan komşuları Gordey Ivanov'un oğlu Topal Gavrilo ile aralarına bir düşmanlık başladı. İhtiyar Gordey hayattayken ve Ivan'ın babası da sağlıklıyken iki komşu pek sıkı fıkıydı. Kadınlara elek veya tekne, erkeklere kaba keten veya değiştirilecek bir araba tekerleği gerekince hemen bir evden diğerine koşulur, komşuluk gereği birbirlerine yardım ederlerdi. Birisinin danası diğerinin harmanına girerse sadece kovalanır ve sahibine de "Hayvanı bırakma, daha harmanı kaldırmadık." denirdi. Hayvanı harmanda veya ahırda saklamak, birbirlerini kötülemek gibi şeyler asla görülmezdi. İhtiyarlar böyle yaşardı. Fakat idareyi gençler alınca iş değişti. Bir hiç yüzünden başladı her şey. Ivan'ın gelininin tavuğu erken yumurtlamaya başlamıştı. Kadıncağız da Paskalya için yumurta biriktirmeye karar verdi. Her gün ahıra gidiyor, araba kasasına bir yumurta buluyordu. Günün birinde çocuklar hayvanı ürkütmüş olacaklar ki tavuk çiti aşıp komşunun avlusuna geçti ve orada yumurtladı. Tavuğun gıdakladığını duyan genç kadın, "Şimdi vaktim yok, tatil öncesi evi toparlamalıyım, sonra alırım," diye düşündü. Akşam ahıra uğradı, araba kasasında yumurta falan yoktu. Kaynanasına kaynını alıp almadıklarını sordu. Almadıklarını söylediler. Fakat küçük kayını Taraska şunları söyledi: "Senin tavuk komşunun avlusuna yumurtladı. Orada gıdaklayıp geldiğini gördüm." Gelin gözlerini yumup horozun yanına çökmüş uyuklayan tavuğuna baktı. Nereye yumurtladığını sormak isterdi ama cevap falan alamazdı elbette. O da komşuya gitti. Onu ihtiyar kadın karşıladı. "Ne istiyorsun kızım?" "Benim tavuk bugün sizin avluya girmiş," dedi gelin. "Acaba buraya mı yumurtladı teyze?" "Tavuk falan görmedik. Tanrı'ya şükür bizim tavuklar da epeydir yumurtluyor. Kendi yumurtamızı biriktiriyoruz. Başkasınınkine ihtiyacımız yok. Biz başkalarının avlularından yumurta toplamaya da gitmeyiz kızım." Genç kadın kızdı. Yersiz bir şey söyledi. Komşu kadın da iki katıyla cevap verdi. Ağız dalaşına başladılar. Su almaktan dönen Ivan'ın karısı da karıştı işe. Gavrilo'nun karısı da dışarı fırlayıp yarısı gerçek yarısı uydurma bir sürü olayı anarak komşularına verip veriştirdi. Gürültü ayyuka çıkmıştı. Herkes bir ağızdan bağırıyor, kimin ne dediği anlaşılmıyordu. Hep de kötü şeyler söylüyorlardı. "Sen şusun, sen busun, hırsızsın, şıllığın tekisin, ihtiyar kayınpederini açlıktan gebertiyorsun, beş para etmezsin" ve benzeri. "Ya sen seni dilenci, eleğimi çalıp deldin. Bizim omuz sırığını da çaldın. Geri ver." Sırığı kapmak için üzerine atılırken suyu döktüler. Başörtülerini yırttılar ve kavgaya tutuştular. Bu arada tarladan dönen Gavrilo da karısının tarafını tutup kavgaya karıştı. Ivan'la oğlu da koşup kalabalığa karıştılar. Ivan güçlü kuvvetli bir adamdı. İtireyerek hepsini dağıttı. Bu arada Gavrilo'yu da sakalından yakalayıp bir avuç kıl koparmıştı. Nihayet ahali yetişip komşulara ayırdı. İşte düşmanlık da böyle başladı. Gavrilo sakalından koparılmış kılları bir kağıda sarıp mahkemeye başvurdu. "Ben sakalımı şu çopur vanka koparsın diye uzatmadım," diyordu. Karısı da komşulara böbürleniyor, Ivan'ı mahkum edip Sibirya'ya yollayacaklarını anlatıyordu zevkle. Düşmanlık gittikçe artıyordu. Sobanın üstünde yatan ihtiyar daha ilk günden onları barışmaya ikna etmeye çalışıyor ama gençler kulak asmıyordu. Şöyle diyordu ihtiyar: "Bir hiç için çocuklar, bir hiç için hır çıkardınız. Düşünsenize, her şey bir yumurtadan çıktı. Belki de çocukları almıştır. Tanrı onları korusun. Bir yumurtanın ederi nedir ki? Tanrı herkese verir istediğini. Biri sana kötü bir şey mi söyledi? Aldırmayacak, doğrusunu göstereceksin." "Haydi kavga ettiniz diyelim. Hepimiz günahkarız. Olur böyle şeyler. Haydi gidip barışın da bitsin bu iş. Hıncı uzatırsanız daha kötü olur." Gençler ihtiyarın amaçsız konuştuğunu, ihtiyarlıktan saçmaladığını düşünüp onu dinlemediler. Ivan komşusuyla barışmıyordu. "Sakalına ben yolmadım. Kendi kendine kopardı. Hem onun oğlu benim düğmelerimi kopardı. Gömleğimi yırttı. Bak işte." Ivan da gidip mahkemeye başvurdu. Davaları hem sulh mahkemesinde hem de bölge mahkemesinde görülüyordu. Davalar sürerken Gavrilo'nun arabasının koşum çivisi kayboldu. Kadınlar Ivan'ın oğlunu suçladı. "Gece yarısı pencerenin önünden geçip arabaya yaklaştığını gördük," dediler. "Vaftiz anam onu meyhaneye girerken görmüş. Çiviyi meyhaneciye satmak istemiş." Tekrar dava açıldı. Bir gün bile kavga dövüş kesilmedi. Küfrün bini bir paraydı. Sonunda çocuklar da büyüklerden öğrendikleri gibi küfürler etmeye başladı. Kadınlar ırmakta karşılaştıklarında çamaşır tokmağından çok dilleri çalışıyordu. Başlangıçta erkekler birbirlerine iftira ederken sonraları gerçekten çalmaya, kötü yalanlar söylemeye başladılar. Kadınlarla çocuklar da bu örneğe uydular. Hayatları gittikçe kötüleşti. Ivan Şiçerbakov ile Topal Gavrilo birbirlerini köyün ihtiyar heyetine, bölge ve sulh mahkemelerine öyle çok dava etti ki yargıçların hepsi onlardan bıktı. Kah Gavrilo Ivan'a, kah Ivan Gavrilo'ya bir ceza aldırıyordu. Birbirlerine ne kadar kötülük ederlerse öfkeleri de o kadar artıyordu. Köpeklere dönmüşlerdi. Onlar da ne kadar boğuşursa o kadar kudururlar. Boğuşma esnasında köpeklerin birinin sırtına vurulursa öteki köpek ısırdı sanarak gözü iyice döner. Bu adamlar da böyleydi işte. Dava açıp duruyorlar. Birisi diğerine bir hüküm giydirir ya da tutuklatırsa diğeri öfkeden kuduruyor. Dur hele sen, bunu sana nasıl ödeteceğim diyordu. Bu şekilde tam 6 yıl geçti. Yalnızca sobanın üzerindeki ihtiyar hep aynı şeyi söylüyor, öğütler veriyordu. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bırakın eski hesapları. Büyütmeyin işi. Kin tutmamak iyidir. Kötülük eden kötülük bulur. İhtiyarı kimse dinlemiyordu. Kavganın 7. yılında Ivan'ın geline bir düğünde Gavrilo'yu herkesin önünde rezil etti. Onun atları nasıl çaldığını anlatmaya başladı. Zaten sarhoş olan Gavrilo kendini tutamadı ve kadına öyle bir yumruk attı ki zavallıcık tam bir hafta yataktan kalkamadı. Üstelik hamileydi de. Bu işe bayılan Ivan hemen sorgu yargıcına koştu. Şimdi komşunun işini bitirdim. Ya hapse atarlar ya da Sibirya'ya sürerler diye düşünüyordu. Fakat Ivan'ın bu davasından da bir şey çıkmadı. Kadın muayene edilmiş, çoktan ayağa kalktığı ve iz falan da kalmadığı için sorgu yargıcı delil yetersizliğinden davayı düşürmüştü. Ivan da sulh mahkemesine başvurdu. Oradan da davayı bölge mahkemesine havale ettiler. Ivan bölge mahkemesine epey didindi. Başkana katibe epey içki içirdi. Ve sonunda Gavrilo'ya dayak cezası verdirdi. Katip Gavrilo'ya kararı okudu. Köylü Gavrilo Gordeyev bölge mahkemesi nezaretinde sırtına 20 değnek vurulmak suretiyle cezalandırılacaktır. Ivan karar okunurken nasıl karşılayacağını görmek için Gavrilo'ya bakıyordu. Gavrilo kararı dinledikten sonra çarşaf gibi bembeyaz kesildi. Arkasını dönüp çıktı. Ivan da ardından çıktı. Atlarını almaya giderken Gavrilo'nun sesini duydu. Pekala, değnek vurdurup sırtımı yaksın bakalım. Fakat onunki yanınca canı da nasıl yanıyor görürüz. İvan bunları duyar duymaz gerisin geri mahkemeye koştu. Aziz yargıçlar, beni yakmakla tehdit ediyor. Bakın şahitlerim de var. Gavrilo'yu çağırttılar. Böyle bir şey söyledin mi? Gavrilo, hiçbir şey söylemedim, dedi. Yetkiniz olduğuna göre dayak attırın. Anlaşılan sadece ben acı çekince adalet yerini bulmuş olacak. Ama o istediğini yapabilecek. Gavrilo bir şeyler daha söyleyecekti ama dudakları ve yanaklarını titremeye başlayınca sustu. Yüzünü duvara döndü. Yargıçlar bile bu halini görünce ürkmüştü. Gerçekten de komşusuna veya kendine büyük bir kötülük yapacağını düşündüler. İhtiyar yargıç, "Bakın kardeşler," dedi. "İyisi mi siz barışın. Hamile bir kadını dövmekle iyi bir şey yaptığını mı sanıyorsun Gavrilo? Bereket versin Tanrı onu korudu. Yoksa katil olurdun. Bu yaptığın hoş mu yani? Suçlu olduğunu kabul edip af dile. O da seni affetsin. Biz de kararımızı değiştirelim." Bunu duyan katip itiraz etti. "Bu mümkün değil. 117. maddeye göre taraflar arasında anlaşma olmadı. Karar da verildiğine göre zorla da olsa uygulanmalıdır." Fakat yargıç katibi dinlemedi. "Yeter, kes sesini," dedi. "İlk maddede de şöyle diyor. Tanrı'yı unutmamalı. Tanrı barışı emreder." Yargıç tekrar köylüleri barıştırmaya uğraştı ama ikna edemedi. Gavrilo onu dinlemek istemiyordu. 50 yaşına bir yıl kalmış, oğlunu evlendirmiş bir adamım. Ömrümde dayak yemedim, dedi. Çopur Vanka ise beni dayağa mahkum ettiriyor. Ondan mı af dileyecekmişim? Yok, yeter artık. Bunun hesabını soracağım. Vanka beni unutamayacak. Gavrilo'nun sesi yine titredi. Daha fazla konuşamadı. Dönüp salondan çıktı. Mahkemeden eve 10 verstlik bir yol vardı ve Ivan eve geç kalmıştı. Kadınlar çoktan hayvanları karşılamaya çıkmıştı. Atın koşumlarını çıkarıp yerine götürdü ve eve girdi. Evde kimse yoktu. Çocuklar tarladaydı. Kadınlar hayvanları toplamaya gitmişti. Ivan sedire oturup düşünceye daldı. Karar okunurken Gavrilo'nun yüzünün bembeyaz kesilmesini, duvara dönmesini hatırladı. Yüreği sıkışmıştı. Kendisi dayak cezasına çarptırılsa ne yapacağını düşündü ve Gavrilo'ya acıdı. Birden ihtiyar babasının öksürüğünü duydu. İhtiyar güç bela sobanın üzerine döndü. Ayaklarını sarkıtıp yere indi. Ayaklarını sürüye sürüye sedire yaklaşıp oturdu. Sedire gelene kadar bitkin düştüğü için bir öksürük nöbetine yakalandı. Sonunda masaya dayanarak şöyle dedi: "İkinci ayrım, sonu."